Erkam Radyo'dan Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızdan herkese merhabalar. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz efendim. Geçtiğimiz programda Osmanlı askeri sistemini kaynaklardan aktarmaya gayret ediyorduk. Osmanlı askeri sisteminin yapısı, oluşumu ve özellikle sonlara doğru geldiği noktayı değerlendiriyorduk. Birinci bölümde bürokratik yapıyı aktarmıştık. İkinci bölümde askeri yapıyı aktarıyorduk. Bu programımızda inşallah geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Okay abi yine kaynaklardan mevzuyu anlatmaya devam ettikten sonra ben kendisine özellikle bazı padişahların, geçen hafta programın sonunda dinleyicilerimiz hatırlayacaklar, bazı padişahların özellikle Edirne'de yaşamayı tercih ettiklerini söylemişti. Bir dönem özellikle. Onu da sormak isterim kendilerine. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim canım.
Evet, şimdi geçen hafta en son kaynaklardan konuşmayı aktarmaya devam ediyorduk. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Ardından üzerine, metinlerin üzerine değerlendirmeler yaparız. Buyursunlar abi.
Eyvallah. Eyvallah İbrahim'ciğim. Yine Mufassıl Osmanlı tarihinden konuyu detaylandırmaya devam edelim. İbrahim'ciğim, bunları şifayenin biz pek çoğunu konuştuk bunları ama detaylı olarak vermek bu açıdan iyi olacak. Ordu evet. Devlet ilişkilerini inceliyoruz çünkü son dönemlerde. Şimdi Osmanlı ordusunun genel yapısından geçtiğimiz programın son kısmında bahsetmiştik. Şimdi bunu biraz daha ordu sınıflarını detaylandıralım. Topçular kapı kulu ocaklarından Cebeci Ocağı Fatih Sultan Mehmet Han devrinde kuruldu. Hı hı. Topçular ise daha eskidir. Bu ocak kuruluştan beri topları dökenler ve kullananlar olmak üzere iki kısımdı. Osmanlılar'da ilk defa 1389 yılında 1. Kosova Meydan Muharebesi'nde top kullanıldığı biliniyor. Bunun altını çizelim. İbrahim'cim, ilk top kullanılma vakası 1. Kosova Meydan Muharebesi'nde 1389 yılında diye anlatılmış. Hı hı. 1. Murat'ın Haydar adlı bir topçubaşısı vardı. Yıldırım Beyazıt'tan da Ankara Savaşı'ndan evvelki İstanbul Muhasarası sırasında top kullanmıştı. Keza ondan evvel Nibolu Meydan Savaşı'nda da bu silah istimal edilmiştir. 1440 yılında Osmanlılar Semenleri'yi muhasara ettikleri sırada ordularında top vardı. 2. Murat, Mora Berzahı'ndaki Germeyisar'ı sıkıştırdığı sırada bakırdan toplar döktürmüştür. Kuruluş devrinde Osmanlılar orduda olduğu gibi mühim kalelerde de top bulundurmuşlardır. Nitekim 1423 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Osmanlıların elinde bulunan Alaaya Kalesi'ni muhasara ettiği zaman bu kaleden atılan bir topun tesiriyle vefat etmişti. Hı hı. Lakin bütün bu bilgilere rağmen Topçu Ocağı'nın tam kuruluş tarihi belli değildir. Ancak Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşundan bir müddet sonra olduğu tahmin edilebilir. Lakin top Fatih devrinden itibaren Türk ordusunda müessir bir silah haline gelmiştir. Keza kapı kulu ocaklarının yaya kısımlarından olan ağır topları nakil işleriyle vazifeli bulunan top arabacıları ocağının da kuruluş tarihi belli değildir. Yalnız ilk zamanlarda topların küçük çapta oluşu dolayısıyla at, katır ve deve sırtında taşındığı bilindiğinden bunlar için arabaya ihtiyaç yoktu. Lakin sonraları topların çapları büyüdükçe arabaya ihtiyaç hissedildi. Ve topçubaşıya tabi olarak bir top arabacıları ocağı kuruldu. Fatih devrinden sonra ise arabacıların emrinde olmak üzere ocak müstakil hale geldi. Nitekim Fatih'in kanunnamesinde arabacıdan bahsolunmaz. Gerek topçu ocağına ve gerek arabacılık hizmetine acemi ocağından erat alınırdı. Sipahiler, süvariler. Kapıkulu süvarilerinin ilk teşekkülü ise 1. Murat zamanındadır. Bunlar Yeniçeriler gibi hükümdarın şahsına bağlı ulufeli askerlerdi. Devletin ilk 250 sene süren muvaffakiyet devrinde hizmetleri pek büyüktür. Bunların da aslı devşirmeden gelip ücretleri Yeniçerilerden daha yüksekti. 1. Murat Bey'in teşkil ettiği bu süvariler silahtarlar diye anılırlardı. Bunlar Edirne Sarayı'ndan, Enderun'dan çıkan devşirmelerle Yeniçerilerden emektar olanlar ve harplerde yararlılık gösterenlerden meydana gelirlerdi. Fatih devrinde umera çocuklarından ve sipahizadelerden mürekkep olmak üzere sipahi bölüğü kuruldu. Bunlar silahtarlara takaddüm ettiler. Sipahi bölüğü kırmızı bayrak, silahtar bölüğü ise sarı bayrak taşırlardı. Bunların vazifeleri harp zamanlarında orduya yol açmak, köprüleri tamir etmek, bataklıkları temizlemek ve harplerde süvari olarak savaşmak. Alaylarda sipahi bölüğü padişahların sağında, silahtarlar arkasında yürürlerdi. Seferlerde padişahların tuğlarını taşımak, Sefer ve alaylarda yedek atlarını getirmek, alaylarda padişahların fıkaraya verecekleri vergiyi dağıtmak silahtarların vazifesiydi. Savaş sırasında sipahi bölüğü merkezde ve sağda, silahtar bölüğü solda yer alırlardı. Eyalet askerleri. Bunların en büyük kısmını topraklı süvari ile bunların getirdiği cebelüler teşkil eder. Sefer zamanlarında devlet bunlardan ne miktar bulunacağını anlamak için mevcutlarını kadro halinde tespit etmişti. Her topraklı süvari bir kılıç itibar olunur ve timar ve zahmetinin gelirine göre yanında kaç cebelü asker getireceği bu sayede önceden bilinirdi. Topraklı süvari eyalet beylerbeyinin kumandasında orduya katılırlar. Sefer Anadolu'da ise Anadolu sipahileri ordunun sağ cenahında, Rumeli sipahileri sol cenahında ve Sefer Rumeli'de ise Rumeli sipahileri ordunun sağ cenahında ve Anadolu sipahileri sol cenahında dövüşürler. Rumeli Beylerbeyliğinde 1080 zahmet ve 9707 tımar mevcut olup Sefer zamanı cebelülerle birlikte 35.000 kişi ederlerdi. Anadolu Beylerbeyliğinde ise zahmet ve tımar sahipleri 8.619 kılıç olup Sefer'de cebelüler dahil 25.000 asker ederlerdi. Bütün bunlardan topraklı süvarinin pek mühim bir kuvvet olduğu anlaşılmaktadır. Zaten sipahi ocağı bozulana kadardır Osmanlı'nın o büyük başarılı dönemi. Ve ne zaman sipahi ocağı bozulmaya başladı, onlardan eski programlarımızda uzun uzun bahsettik. Ondan sonra Osmanlı askeri harp makinesinin bütün dişleri artık çatırdamaya başladı. Acemi Ocağı ve Yeniçeri Teşkilatı kurulduktan sonra piyade ve müsellemler ordu geri hizmetlerine alınmışlardır. Bunlar yol açmak, köprü kurmak, kale tamir etmek nevinden hizmetler görürlerdi. Kendileri Rumeli Beylerbeyliğine dahil Kızılca, Çirmen ve Çingane sancaklarına yerleştirilmişlerdi. Burada çiftliklerde ziraat edip vergiden muaf bulunurlardı. Bunun gibi Anadolu'dan nakledilen yörük cemaatleri de muhtelif bölgelerde iskan olmuşlardı. Bunlar da çiftliklerde ziraatle meşgul olup vergiden muaf bulunurlar ve sefer zamanı geri hizmetlerde kullanılırlar. Bunlar Ofçabolu, Vize, Tanrıdağı, Selanik, Kocacık, Fenaldöken yörükleriydi. Akıncılar. Eyalet kuvvetlerinin bir zümresinde akıncılar teşkil ederler. Bunlar Osmanlı Devleti'nin hafif süvari askerleriydi. Bunlar hudutlarda veya hudutlara yakın yerlerde bulunurlar. Hizmetleri yalnız sefer zamanına ait olmayıp yaz ve kış düşman topraklarına akınlar yaparak düşmandan mal ve esir alırlardı. Aynı zamanda düşman kuvvetleri yollar, geçitler hakkında malumatlar getirirler. Hepsi Türklerden seçilmiş olup babadan oğula geçen bir ocak halinde olan akıncılar sefer zamanlarında düşman arazisini keşfederek orduya yol açarlar ve üstelik bir pusuya düşürülmesine mani olurlardı. Asıl ordudan böylece daima 4-5 günlük ileri mesafede bulunurlardı. Düşman toprağında inanılmayacak bir süratle ilerleyip ortalığı dehşet ve şaşkınlığa verirlerdi. Mamafi doğrudan doğruya meydan savaşlarına girdikleri de olurdu. Buradaki vazifeleri düşmanı kuşatmaktı. Akıncıların devlet maaşları yoktu. Lakin vergilerden muaftılar. Bazılarına tımar verilirdi. Bunların çeri başıları Tviça diye anılırdı. Bunlar ekseri ya tımarlı olurlardı. Bunlar Akıncı beylerine bağlıdırlar. Akıncılar onlu teşkilata sahip olup onbaşı, yüzbaşı, binbaşı diye anılan kumandanları vardı. Azaplar. Orhan Gazi devrinden itibaren ordunun önünde dövüşen Azap adlı bir hafif süvari sınıfının mevcut bulunduğu bilinmektedir. Bunlar seferlere gönüllü olarak iştirak ederlerdi. Sefer zamanı ulufe alırlardı. Bunların atlı kısmına garip denirdi. Yine Rumeli'de toprağa bağlı ve muafiyete tabi olup sefer zamanlarında ordunun at hizmetlerinde vazife gören Hristiyan, boynuk ve Müslüman cambazlarla ağır geri hizmetlerde bir mükellefiyet halinde çalışan cerahurlar hep eyalet kuvvetleriydi. Kuruluş devrine kadar Anadolu'nun bütün batini zümrelerinin seferlere iştirak ettiğini yukarıda zikretmiştik. Deniz kuvvetleri. Osmanlı Beyliği hudutlarını henüz deniz kıyılarına kadar genişletmemiş olduğu devirde şüphesiz ki deniz kuvvetlerine de sahip bulunmuyordu. Lakin Marmara kıyılarında bazı yerler elde ettikten sonra bu ihtiyaç kendisini göstermiştir. Osmanlı kuvvetlerinin daha 1321 yılında Rumeli'ye geçerek 1,5 sene süren bir cevelandan sonra Anadolu'ya avdet ettikleri bilindiğine göre bu gidiş ve dönüş sırasında deniz vasıtalarından istifade edilmiş olduğu açıktır. Lakin beylik genişleyip Batı Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz sahillerindeki memleketler ele geçtikçe donanmaya olan ihtiyaç kendisini başka şekilde hissettirmeye başlamıştı. Vaktiyle Osmanlı Beyliğine hudut olup onu zamanla arazisi kısmen veya tamamen ilhak olunmuş olan Bizans ve Karasi beyliklerinin, Çandar, Menteşe, Aydın, Saruhanoğulları'nın Ege, Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde toprakları ve donanmaları mevcuttu. Bilhassa Aydınoğulları denizcilikte hepsine faik ve hayli ileriydi. Osmanoğulları onların hem bu sanatından hem de mevcut tersanelerinden ilk zamanlarda geniş ölçüde faydalanmışlardır. Bilhassa Orhan Bey devrinden itibaren Türk donanması gittikçe inkişaf etmiştir. Onun zamanında Rumeli fütuhatında Karesioğullarının donanmasından da büyük şekilde istifade sağlanmıştır. Bu devirde Osmanlıların Rumeli'ye ilk defa geçişlerinde sadece sallardan faydalandıkları şüphesiz bir efsaneden ibarettir. Türkler Akdeniz ve Ege sahillerinde ilk yerleştikleri zamandan beri denizciliğe merak sarmışlardı. Bu devirlerden itibaren Türk korsan gazileri Akdeniz'de görülmeye ve Venedik, Ceneviz, İspanya, Portekiz ve Malta korsanlarıyla boy ölçüşmeye başlamışlardı. Onların bu faaliyetleri bir taraftan Venedik ve Cenevizlerin Akdeniz'deki ticaret emniyetini ihlal ediyor, bir taraftan ise Ege adalarındaki Latin prenslerinin huzurunu kaçırıyordu. Hatta bu münasebetle bütün bu devletler deniz kuvvetlerini Türklere karşı birleştirmek ve birlikte hareket etmek ihtiyacını duymuşlardır. Buna rağmen Türklerin bu faaliyetlerine engel olmaları mümkün olmadı. İşte Osmanlı Beyliği bütün bunları tevarüz etmiş bulunuyordu. Çelebi Sultan Mehmet 29 Mayıs 1416 yılında Venediklere karşı Gelibolu Deniz Savaşı'nı kaybetmiş ve aklından sulh muahidesine de ise Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'nde ticaret gemilerinin serbest dolaşmasına engel olacak korsanlara düşman muamelesi olunmasını kabul zorunda kalmıştı. Bu korsanlar sonradan zamanla ve tedricen Osmanlı Bahri Kuvvetleri'ne katılmış olan Türk Leventleriydiler. Osmanlı Devleti'ne ait ilk tersanenin Karamürsel'de tesis olunduğu bilinmektedir. Lakin burada tabiatıyla pek küçük tonajda hafif gemiler inşa olunabiliyordu. Nitekim sonraları Osmanlıların ince donanmasında hizmet gören ve İstanbul ile Marmara sahilleri arasında işleyen 1,5 direkli, sivri üçgen yelkenli, yarım güverteli, hem yelken hem de kürekle işleyen bir cins gemi de Karamürsel diye anılmıştır. Karesi Bey ile anıldıktan sonra Edincik'te ve zaptını müteakip İzmit'te de böyle tersanelerden istifade olunmuştur. İzmit'teki tersane Kocaeli Tersanesi diye anılmış ve müteakip yüzyıllarda burada gemi inşasına devam olunmuştur. Keza Marmara sahillerinde Riva Deresi ağzında ve aslında da gemi inşa olunduğu bilinmektedir. Osmanlılar Rumeli'ye katı şekilde yerleştikten sonra gerek buraya icabında süratle asker geçirmek ve gerekse Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi'ni emniyet altında bulundurmak ihtiyacı duyulmuş ve bunun için Gelibolu'da ilk kuvvetli tersane tesis olunmuştur. Esasen Osmanlılar'da donanma faaliyeti 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artmıştır. Yıldırım Beyazıt Han'ın Menteşe, Saruhan ve Aydın beyliklerini ortadan kaldırmasıyla Osmanlı Beyliği hudutlarının Ege Denizi'ne dayanması üzerine bu faaliyet hızlanmıştı. Artık Osmanlı gemileri Akdeniz adalarını ve Mora'nın doğu taraflarını vurmaya başlamışlardı. Venediklerin ilk defa Osmanlı Bahriyesi'ni bir tehlike halinde görmeye başlamaları da bu hadiseler üzerinedir. Mamafi Türk donanması hala büyük deniz kumandanlarının elinde değildi. Bununla beraber Yıldırım 1399'da İstanbul'u muhasara ettiği zaman yardıma gelen 12 gemiden mürekkep Amiral Busiko'nun donanması Çanakkale Boğazı'ndan içeri girmişse de Saruca Paşa'nın kumandasındaki Osmanlı donanmasına mağlup olarak Bozcaada'ya çekilmek zorunda kalmıştır. Bu henüz emekleme devresinde olan Türk Bahriyesi'nin bir zaferi olarak adlanılabilir. Lakin Busiko Bozcaada'da Venedik ve Rodos filoları ile birleşip geri dönmüş, bu sefer mağlubiyet Saruca Paşa'ya düşmüştür. Mamafi bu mağlubiyet hem kemiyet ve hem de keyfiyet bakımından çok üstün deniz kuvvetlerine karşı vaki olmuştur. Bu savaşlar Osmanlıların Galp devletleriyle denizlerde ilk karşılaşmalarıdır. Türkler bundan sonra bir talihsizliğe uğramışlardır. 1413 yılında Musa Çelebi İstanbul'u muhasara ettiği vakit Türk donanması Yassıada civarında Bizanslara mağlup olmuş ve bu hal İstanbul'un tam manasıyla abluk edilememesine sebep olmuştu. İki yıl sonra ise Çelebi Sultan Mehmet devrinde Nakşe Dukası'nın Türk gemilerine rahat vermemesi üzerine Gelibolu Tersanesi'ndeki 30 gemilik Türk donanması Çalıbey komandasında olarak Ege Denizi'ne açılmış, Naxos Dukası'na ait bazı adalar vurulmuş ve Eğriboz civarında rastlanan bir kısım Venedik gemileri de esir edilmiştir. Lakin bu hal Venedik'te harbe sebep olmuş ve neticede Türk donanması çok ağır bir mağlubiyete uğramış ve Çalıbey de şehit düşmüştür. Yani tabii bu peş peşe gelen deniz muharebelerindeki yenilgilerin sebebini anlamak kolay İbrahim'cim. Yani evet. Daha önce beyliklerin elinde ve Türkler 11. yüzyıla kadar denizle tanışmamış bir doğrudan tanışmamış bir millet. Önceki Prototürkler de Avrupa içlerini ilerliyorlardı ama hep karayolu üzerinden, kuzeyden, Ukrayna'nın kuzeyinden doğru ilerliyorlardı.
Zaten Osmanlı'da da uzun süre donanma oluşturulması mümkün olmuyor. Sanırım evet. Çelebi şey 2. Bayezid döneminde Osmanlı donanması tam teşekküllerle evet. getiriliyor değil mi?
Öyle İbrahim'cim. Ondan önce beyliklerin elinde işte Aydınoğulları ve Karesi Beyliği özellikle. Menteşeoğulları güneyde Marmaris civarında. Bunlar Denizci ve Gazi beylikler. Tabii Orhan Gazi döneminde bunlar artık Osmanlı'da denizlere ulaşmaya başlaması ile birlikte bunlarla işbirliği başlıyor. Yıldırım Beyazıt'ın zamanında bunlar ilhak edildikten sonra Osmanlı artık 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra neredeyse denizcilikle doğru düz tanışmaya başlıyor. Çünkü güçleri birleştirememişler. Hep ayrı ayrı beylikler arasında bu denizcilik sanatı gelişmiş. Evet. Osmanlı Beyliği buna tabii sonradan dahil oluyor. Sonradan bu Rum ve diğer Karesi ve Saruhan Leventlerini donanmada göreve alıyor. Yani bunlar çok geç tabii tarihli. Yani denizcilik gibi özellikle karacı bir millet için. Yani deniz harbi çok zor bir şey İbrahim. Tabii. Deniz harbi bir gemide savaşmak, karada savaşmaktan, kalede savaşmaktan çok daha farklı. Gemide gemi özellikle çalkantılı sularda ayakta durması bir Levent'in o kadar zor ki. Gemi aynı zamanda yükler iyi istif edilmemişse ya da top mermileriyle gemi yaralanmışsa bir sürü haltlar, makaralar, ambarlardan saçılan bir sürü engel Leventlerin savaşçılarının ayaklarının altında dolanıyor. Bunlar uzun süre ayakta durmakta zorlanıyorlar, alışamıyorlar, engellere takılıp düşüyorlar. Aynı zamanda o deniz tutma belasına alışmak uzun bir zaman alıyor. Yani bunların çok geç bir şekilde Osmanlı'da bu muharebe şeklinin ordumuza girmesi bir müddet bocalamamıza sebep olmuş. Hı hı. Zaten eski programlarımızda söylemiştik. 16. asırda Akdeniz bir artık Osmanlı gölü, bir Türk gölü olduğu dönemlerde dahi bizim denizciliğimiz hiçbir zaman bir İspanyol, bir Portekiz denizciliği kadar olamadı. Çünkü onlar okyanuslarda yelken açmayı öğrenmişlerdi. İbrahim'cim yani bir tabii Atlas Okyanusu'nun dalgalarıyla Akdeniz'in dalgaları elbette ki bir olmaz. Ona göre gemiler inşa ettiler. Seyri seferde çok gelişmişlerdi çünkü bilinmeyen noktalara doğru çok az bilinen coğrafyalara doğru yelken açmayı başarıyorlardı. Hı hı. Okyanuslarda. Bununla denizciliğimiz arasında çok büyük bir mesafe oluşturuyordu haliyle. O yüzden bu yenilgiler de çok da şey değil, şaşırtıcı değil. İşte Çelebi Sultan Mehmet devrinde uğranılan yukarıda bahsettiğimiz mağlubiyet budur. Mamafi Venedik donanması da bir aylık hırpalanıp hasara uğramış ve Amiral bundan Lerodano da ağır yaralanmıştı. Vaktimiz var mı İbrahim'cim? İkinci bölümü mü bırakacağız yoksa devam edeyim mi?
İsterseniz bir ara verelim evet. abi. Aslında birkaç dakika daha gidebilirdik ama bölmeyeyim sizi. Bir ara verelim. Aranın
o zaman
ardından...
istersen az bir kısım kaldı. İstersen olur, orayı bitirelim.
Ondan sonra araya gidelim abi. Evet buyursunlar.
Tamam. Osmanlı donanması 2. Murat zamanında Karadeniz'de faaliyette bulunmuştu. Fatih İstanbul fethettiği zaman ise Gelibolu Sancak Bey'i, Baltoğlu Süleyman Bey'in kumandasındaki Türk donanması nakliye gemileri hariç 350 parçadan mürekkep. Bu donanma Gelibolu Tersanesi'nin mahsulüydü. Bu tersane Yıldırım Han zamanında Saruca Paşa'nın nezaretinde inşa olunmuştur. Bunun için evvela Gelibolu Kalesi tamir olunmuş ve kadırgalar için bir liman yapılmıştır. Bu iş 1390 yılında başlamış ve bir hayli uzun sürmüştür. Zira evvela dış kalenin yıkılması, sonra iç kalenin tamir ve tahkimi, gemileri gerek fırtınadan ve gerekse düşmandan korumak için suni bir limanın inşası, bunun müdafası için de limanın ağzına iki kule yapılması icap etti. Kulelerin arasına lüzumunda limanı kapatmak için bir zincir gerilmekteydi. Gelibolu tersanesi sayesinde Türkler Çanakkale Boğazı'na kısmen hakim olabilmişlerdir. Gelibolu tersanesinin Fatih devrinde ehemmiyeti büsbütün artmış, İstanbul tersanesi tesis ettikten sonra bile faaliyeti devam etmiş ve bu hal 16. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu tersanenin teşkilatı hakkında maalesef fazla bilgimiz yoktur. Bilinen burasının Fatih devrine kadar donanma kaptanlarının ikametgahı oluşudur. Daha sonraları da Kaptan Paşa eyaletinin Paşa Sancağı Gelibolu idi. 16. yüzyıl sonlarına doğru Gelibolu tersanesinin tamir edilip genişletildiği de malumdur. Fatih devrine kadar Gelibolu sancağına dahil tımar ve zahmet sahipleri deniz seferlerine iştirak ile mükellef olundukları gibi denizciliği daimi bir meslek iddiaz etmiş bir askeri sınıf da mevcuttu. Ayrıca sefer zamanlarında birçok kimse gönüllü olarak bahri hizmetine girerdi. Bu tarihlere kadar Osmanlı donanması Gemi denilen ve kürek esasına dayanan gemilerden mürekkepti. Bunlar alçak güverteli, seri manevra kabiliyetine ait olup icabında yelkenden de istifade ederlerdi. Bunların başlıcaları küçükten büyüğe doğru kayık, karamürsel, aktarma, at kayığı, kırlangıç, göke ve kadırgaydı. Bu deniz kuvvetleriyle ilgili husus burada İbrahim'ciğim. Bir de kısa bir şekilde ikinci kısımda eyalet teşkilatından bahsedip Osmanlı devlet ve askeri teşkilatını tamamen işlemiş ve bitirmiş olacağız İbrahim'ciğim.
Tamamdır inşallah. O zaman bir ara verelim abi. Aranın ardından sohbetimize devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Osmanlı askeri teşkilatı ile ilgili kaynaklardan aktarımlar yapıyorduk. Birinci bölümümüzün sonunda askeri teşkilatın yapısını aktarmayı bitirmiştik. Ve eyalet sistemi üzerine yine bazı pasajlar paylaşacaktı Okay abi bizimle. Onunla devam edelim. Ondan sonra vaktimiz kalırsa Bu pasajları değerlendiririz. Üzerine de konuşuruz. Okay abi buyursunlar lütfen.
Eyvallah. Biraz da Cevdet Paşa'dan bakalım bu kısma doğru İbrahim'ciğim. Eyalet teşkilatı şu şekilde. Osmanlılar gerek Anadolu'da ve gerek Rumeli'de zapt ettikleri yerlerde süratle idari teşkilat kurarlardı. İdari teşkilatta en büyük ünite eyaletti. Eskiden Anadolu tarafında bulunan bütün memleket bir tek eyalet adlanır ve Beylerbeyi'nin idaresinde bulunurdu. Yukarıda zikrettiğimiz gibi Rumeli fütuhatı ilerledikten sonra burası da bir Beylerbeyi'lik adlanmıştır. Böylece ikinci eyalet hasıl olmuştur. Zamanla fetholundukça Karaman, Sivas, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum'da birer eyalet olmuşlardır. Merkezi Kütahya olan asıl Anadolu eyaleti 14 sancaktı. Merkezi Sofya olan Rumeli eyaletine Kırım Hanlığı müstesna olmak üzere bütün Rumeli bağlıyken Bosna sonradan ayrı bir eyalet olmuştur. Asıl Rumeli Beylerbeyliği 24 sancak sonradan ayrı eyalet olup kuruluş devrine kadar buna bağlı bulunan Bosna ise 7 sancak. Osmanlılar memleketleri aldıkça araziyi kaydederlerdi. Buna tahrir denirdi. Memleketin bütün toprağı bu şekilde kayıtlıydı. Bu tahrirler her cürüste tekrarlanırdı. Ayrıca bir bölgede toprak tasarruf edenler arasındaki ihtilafların çoğalması veya halkın vergilerinin adaletsizliğinden fazla şikayeti, göçler veya salgın hastalıklar neticesi olarak kısa zamanda vaki büyük nüfus değişiklikleri gibi sebepler tahrirlerin yeniden yapılmasına yol açar. Bunların haricinde her zaman tatbik olunmamakla beraber tahrirlerin 30 yılda bir tekrarı kanundur. Yani bir padişah bu 30 yıldan evvel vefat ettiği zaman her cülüste tahrirler yeniden yapılıyor. Fakat padişah görevde ise zaten 30 yılda bir yapılması kanun gereği. Bir memleket fetholunduğu zaman evvela devletin son derece itimadını kazanmış bir kimse muharriri memarik tayin olunurdu. Buna temiz Türkçe ile il yazıcı da denir. Ayrıca bir de emin seçilir. Bunlar emirlerindeki hususi bir heyetle bütün bölgeyi dolaşarak tahriri yaparlardı. Tahrir esnasında köylere kadar yazılır ve bütün vergi mükelleflerin adı mükellefiyet cinslerine göre kaydedilir. Bu hal onların topraklı, topraksız, evli, bekar olduklarına göre değişir. Ayrıca sanat sahibi, sakat, dul, çok yaşlı, imam, müezzin, papaz gibileri de ayrı ayrı işaret edilir ve her köyün her cins mahsulden ne kadar yetiştirdiği, meyve ağaçları, arı kovanları dahil olmak üzere kaydolunur ve nihayet yıllık vergi hasılı akçe cinsinden olmak üzere tespit olunur. Bazen daha ziyade ilk zamanlarda akçe cinsi yerine mahsul miktarı yazılırdı. Bu arada mera, otlak, yaylak, kışlak, orman, akarsu vesairenin de mülkiyeti dikkatle takip edilirdi. Tahrirle birlikte idari taksimat tesis olunur. Sonra havas-ı mayun yani devlet hazinesine, has, tımar, ziyamet sahiplerine, vakıflara ve şahsa ait toprak tespit olunur ve bu surette yazılırdı. Bu tahrirler sonunda tahrir defterleri meydana gelmiştir. İl yazıcı müsveddelerini bir araya getirerek müfassal denilen bu defterleri tertip edip nişancıya sunar. Bunlar iki nüsha olur. Birine hükümdarın tuğrası çekilip eyalet merkezine gönderilir. Öbür ise devlet merkezinde defterhane emanetinde muhafaza edilir. Bir de esas bu olmak üzere yalnız idari teşkilata göre liva, kaza, nahiye, köy isimlerini hasıl miktarıyla ve mevcut tutarları kadro halinde gösteren icmal defterleri meydana getirilir. Mufassal defterlerin başında ayrıca ait olduğu eyaletin kanunnamesi yazılı bulunur. Bu kanunname devletin o bölgede cari, mali, idari ve hukuki teamüllerini ihtiva, vergilerin ne nispetle tahsil olunacağını, hangi suça hangi cezanın verileceğini, vatandaşlar arasındaki her türlü hukuki münasebetlerde nasıl tanzim olunacağını izah eder. Tahrirler tekrarlandıkça yeni defterler hasıl olur, eskileri atik diye anılırdı. Bu tahrir daha bir tahrir daha yapılırsa atikler köhne, eskiler atik olurdu. Yine defterlere ise cedid denirdi. Bugün elimizde 2. Murat devrinden kalma tahrir defterleri vardır. Lakin bunlar ilk defterler olmayıp tahririn daha evvelki tarihlerde de yapıldığı muhakkaktır. Fatih devrinde ise geniş bir tahrir yapılmış olup onun giriştiği toprak reformu bunlardan anlaşılmaktadır. Bu şekilde mükemmel arazi tahrirleri yalnız Osmanlı Türklerine nasip olmuştur. Osmanlılarda idari teşkilatta en küçük ünite köyüydü. Köyler kaza, sancak, kazaları eyaletler meydana getirirdi. Kazalar eyaletleri meydana getirirdi. Sancaklar liva diye de anılırlardı. Eyalet ve sancakların amirleri olanlar aynı zamanda askeri kumandandılar. Kanunlarla tahdit ve tayin olunmuş olan sarayetlerini hükümdar gibi kullanırlardı. Mamafi halka zulüm veya haksızlıkta bulunmazlardı. Zira devletin idare mekanizmasının başı olan Divan-ı Humayun, yukarıda zikrettiğimiz gibi bütün vatandaşlara vasıtasız olarak açık olup her türlü şikayetleri dinlenir ve tahkik edilirdi. Kazai serayetler ise kadılara ait bulunur. İbrahim'cim bu kadarı kafi. Detaylı verdik. Daha fazla detay artık o dinleyiciyi bunaltır. Ama bir geniş bir şekilde biz Osmanlı'nın askeri ve sivil dairesinin tafsilatını vermeye çalıştık.
Evet.
Çünkü işlediğimiz konu gereği Osmanlı sivil idaresi ve askeriyesiyle ilgili zaman zaman çıkan sorunlardan bahsettiğimiz için bu nispeten olumlu bir izah olduğunu düşünüyorum İbrahim.
Evet, aslında ortada çok iyi kurgulanmış, temelleri iyi atılmış bir bürokratik yapı ve askeri yapı var. Her ne kadar son döneme doğru özellikle bu yapıların örselendiğini görsek de uzun yıllar, belki 300 yıl kadar, neredeyse imparatorluk tarihinin yarısı kadar kusursuz bir şekilde ilerlemiş. Zaman zaman bir takım problemler ortaya çıkmış olsa da bir yapı var ama özellikle askeri sistemden bahsedecek olursak, yani Bektaşilik mevzunun sabote edilmesi veya işte içinin boşaltılması, askerin de galiba biraz devlete karşı, padişaha karşı tutumunu etkiliyor. Bir de tabii işte savaşlardan elde edilecek ganimetlerin paylaşılması meselesi var. Savaşma meselesi var. Özellikle duraklama dönemi olarak tanımlanan devirden itibaren başlayan işte gazanın azalması ve askerin daha çok merkezi otoritenin bulunduğu yerde, payitahtta kalıyor olmasının da etkisi var. Dolayısıyla aslında bu sistem eğer başlarda kurgulandığı gibi uzun süre işleyebilseydi Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrünün daha uzun olabileceğini söyleyebilir miydik bilmiyorum ama sonuç olarak işte Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar giden süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Ne söylersiniz abi? Yani bu sistem niye başta kurgulandığı gibi uzun süre devam ettirilemedi?
İbrahim'cim, bu sistem senin de altını çizdiğin üzere aslında mükemmelen kurgulanmış. Ve kuruluş ve yükselme dönemlerinde kamilen de uygulanmış bir sistem. Fakat bu Osmanlı'yı sıkıntıya sokan birinci husus, bizim zaman zaman kısmen parça parça bahsettiğimiz hususları bir kısaca bir o zaman biz bahsedelim. Çünkü sorunun mahiyeti geniş. İbrahim'cim, birincisi, ama önce şu, senin ilk başta bir sorun daha vardı. Onu unutacağız İbrahim. İstersen onu mu söyleyelim önce? Şu Edirne Sarayı,
evet, niye olur, gidiyorlardı? Hani, tamam, onu ben sormuş olayım size abi. Daha sonra tamam, bu sorunun cevabıyla muhtemelen programımızı bitiririz. Şimdi 2. Bayezid Han da özellikle büyük zelzele olarak tanımlanan olayların ardından Edirne Sarayı'na gidiyor ve uzun süre orada yaşıyor. Padişahların Edirne'yi tercih etmesinin sebebi neydi abi? Özellikle birkaç padişah ismi zikrettiniz bu metinleri okurken. Edirne'de kalmak evet, isteyişlerin sebebi neydi?
Bilhassa Avcı Mehmet'i de burada hatırlayalım tekrar. Avcı Mehmet İbrahim'cim uzun süreler gider. Sadece İstanbul civarında avla yetinmez. Edirne'ye her fırsatta Edirne'ye kaçar. Orada çok büyük uzun süreli sürek avları tesis ederdi. Hatta bundan dolayı askerin ve ricalin sıkıntıya düştükleri, o devletin zor durumda olduğu, hatta sınırlarda dahi hudutlarda çarpışmalar yürürken dahi Dördüncü Mehmet'in, Avcı Mehmet'in bu şeyde Edirne Sarayı civarında av merakından bir türlü vazgeçemediğini görüyoruz. Edirne'nin böyle bir hususiyeti var İbrahim'cim. Birincisi tabii o batıya açılan kapı Türk dünyası için, Osmanlı için. En güvenli ordugah. Tabii Osmanlı'nın batı içlerinde ilerlediği Viyana kapılarına dayandığı dönemde bile Edirne ordularımızın biliyorsun ki batı seferlerinde son toplanma noktası. Buradan itibaren ordumuz artık batı hudutlarında son teşkilatını, son hazırlıklarını tamamlayıp ilerlerdi. Bu açıdan askeri manada büyük bir ehemmiyeti var hiç kuşkusuz. İkincisi tabii bu zaman zaman bizim de son dönemlerde işlediğimiz konumuz gereği iç karışıklıklarda padişah tabii başkentte bulunması önemli, İstanbul'da bulunması önemli. Ama Edirne adeta bir huzur bahçesiydi İbrahim'ciğim.
Evet.
Atalarının sarayına gidip orada bir süre bakayım hem İstanbul'a başkente yakın hem de bir huzur diyarı, bir huzur adası olarak buraya gidip gelirlerdi. Kimi zaman dış heyetlerle acil yapılacak görüşmeler Edirne sarayında tertip edilir. Padişah bu vesileyle hem dinlenmiş olur hem de görüşmelerini yapmış olurdu. Üçüncüsü de tabii şunu da söylemek lazım bir üçüncü madde olarak herhangi bir kargaşalıkta Osmanlı padişahının ilk başkentten çıkıp gideceği nokta bir nasıl diyelim bir firar, bir güvenlik, bir emniyet noktası olarak Edirne Sarayı tabii ki söz edilebilir. Bunlar Osmanlı padişahlarını Edirne'ye Edirne'ye çeken ve tabii İstanbul'dan önce fethedildiği için İstanbul'dan önceki son başkent olduğu için de aynı zamanda büyük bir önemi tabii ki var. Manevi de bir önemi
vefa
var.
Da var. Yani padişahlar İstanbul fethedilmiş, payitaht İstanbul olmuş başkent. Fakat Edirne'yi hepten silmiyorlar. Orayı görmezden gelmiyorlar. Keza aynen. Bursa için de böyle bir şey söz konusu.
Tabii.
Bursa'yı da silmiyorlar. Bu aslında
Bursa, evet.
Bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun, padişahların geçmişe yönelik evet. gösterdiği vefayı da ortaya koyuyor açıkçası.
Tabii Bursa Osmanlı'nın dergahı İbrahim'cim. Yani fethe kadar bütün şeyler özellikle şehzadeler fetihten sonra da şehzadelerin mekanı bir kabristanı adeta. Bütün türbeleri oradadır. İdam edilen şehzadelerin de hemen tamamı Bursa'ya defnedilmiş. Fethi'den önceki bütün padişahların gene Edirne tabii 1361 Edirne'nin fethi genel tarih tabii 1369'a kadar uzanan bir çerçevede bahsedilir fetihten. 1361 genel kabul olarak kabul edersek 1326'da Bursa'nın fethi Bursa'yı özellikle konumuyla o Bitinya bölgesine hakim olan konumuyla daha bir sıcak gelmiş Osmanlı İbrahim'cim. Edirne de çok seviliyor fethinden sonra. Fakat Edirne biraz daha nasıl diyelim kafa dinleme mekanı. Bursa daha maneviyatlı olan bir huzur mekanı. Bu manada bakıldığında bu üç şehir İstanbul, Edirne ve Bursa bu üçgen arasında Osmanlı padişahları vakit geçirmeyi tercih etmişler.
Evet.
Kimi zaman zorunluluktan kimi zaman da sevgiyle atalarını en azından kabirlerini ziyaret edebilmek için. Buralara sıkça gitmeye çalışmışlar İbrahim'ciğim.
Evet abi. Son 4-5 dakikamız kaldı. Oraya gelelim abi isterseniz.
Kısaca evet, ana başlıklarla bahsedelim. Birincisi İbrahim'ciğim hiç kuşkusuz coğrafi keşifler Osmanlı'nın çalışan ekonomik sistemine çok muazzam bir şekilde Osmanlı'nın orduyu ve sivil sistemini destekleyen büyük ekonomik sistemini kıran bu coğrafi keşifler İbrahim'ciğim 88-89 şeyinde, baharında buraya gelen Bartolomeu Dias şeye, bu Güney Afrika'nın bu burnuna gelen Bartolomeu Dias burayı çok fırtınalı bir günde geldiğinden buraya geçemedi ve geri döndü. Fakat İspanya Kralı daha sonra kendisine buraya Fırtınalar Burnu adı vermiş Bartolomeu Dias. Bunun daha sonra kaşiflerin umudunu kıracağı gerekçesiyle buraya bizzat kendisi Ümit Burnu adını veriyor. Ve daha sonraki 10 yıllık süreçte 1497-98 baharında buradan Vasco da Gama ticaret yollarını Atlantik'e intikal ettirdi. Yani ticaretin ana mihverindeki değişme Osmanlı'nın bütün çalışan sistemlerinin altındaki birinci ekonomik zorluğu oluşturmaya bu tarihlerden itibaren 15. asrın sonlarından itibaren başladı. Tabii bunun etkileri hemen görülmedi İbrahim'ciğim. Fakat bu ekonomikler bize hemen görülmedi ama 16. asrın sonlarında Avrupa'da çok büyük bir sermaye birikimine sebep oldu. Bilhassa Meksika gümüşünün ve altın madenlerinin, Arjantin'e doğru olan altın madenlerinin batıya intikali hem kıymetli madenlerin değerini düşürdü, hem de batıda büyük bir hem insan hem de sermaye olarak büyük bir birikime yol açtı. Bu da Osmanlı sistemini zaten ekonomik olarak bozulduğun zaman, bozulmaya başladığın zaman İbrahim'ciğim, diğer bozulmaların hepsi peş peşe maalesef sökün ediyor.
Evet.
Ve 16. yüzyılın sonlarında tabii üçüncü madde olarak bunu söyleyelim kısaca. Avrupa elde ettiği büyük sermaye birikimiyle sermaye birikimini bilgi birikimine çevirmeyi başardı. Tabii bu da tabii Rönesans'ın büyük Rönesans ve reformun büyük etkisi var bunda İbrahim'ciğim. Bu silah devrimi 16. asrın sonunda yeni İngiliz barutunun perdahlı, yeni bu daha tazikli namlulardan ateşlenebilen ve yifset sisteminin kurulması, top ve tüfekleri yifset sisteminin kurulması bizim tımarlı sipahileri, uzun uzun önceki iki programda bahsettik. Bizim tımarlı sipahilerin bütün ağırlığını, gücünü ve itibarını ortadan kaldırdı. Ordunun vurucu gücü, ağır gücü, yıkıcı gücü olan tımarlı sipahiler Avrupa'da yeni yeni kurulan ve ateşli silahlarla donatılmış tamamı köylülerden ilk defa, çünkü Avrupa ordu kurmaya başladı. 100 binlik ordular kuruyor bizim sipahilerin karşısına. Bunlar bunların ateş ettikleri tüfekler artık hem daha hafif hem de zırh deliyor İbrahim'ciğim. Bu yeni İngiliz barutu zırh deliyordu.
Evet.
Ve bu bizim muharebelerde artık peş peşe alınan çok büyük yenilgilere sebep oldu. Bilhassa 1593-1606 o Zitva Torok muadesiyle, anlaşmasıyla sonlanan, son Osmanlı, büyük Osmanlı Alman-Avusturya savaşları sırasında orduda çok büyük miktarda ateşli silah, yani tüfekli asker ihtiyacı doğdu. Bu yeni bir sınıfı oluşturdu, Sarıca Sekban diye. Bunların doğrudan devletten, tabii Yeniçeriler gibi, Kapıkulu sipahileri gibi şey talebi, silahlı asker olduğu için maaş talebi elbette ki yerine getirilemiyordu. Bunlar isyancı paşalara duyur etmeye başladılar, katılmaya başladılar ki 17. yüzyıldaki bu tüm o celali isyanlarını bu derece alevlendiren Sarıca Sekbanların silahlı olarak bunlara katılmaları oldu İbrahim'ciğim. Çünkü paşalar bunları aylık maaşlarla destekleyebiliyorlardı. Kendileri de varlıklarını sürdürebildikleri sürece bu paşalar bu Sarıca Sekbanları kendilerine çok büyük bir destek olarak buldular.
Evet.
Bütün bu peş peşe gelen bozulmalar İbrahim'ciğim Osmanlı sivil ve askeri sistemini peş peşe bozdu. Yani bozulmanın birinci sebebi İbrahim'ciğim, sorunun özeti, her zaman bozulmanın birinci sebebi ekonomiktir.
Evet.
Bugün de öyle İbrahim'ciğim. Ekonomi bozulunca ahlak hemen sükut eder.
Aynen.
Hemen ekonominin sükutu doğrudan ahlakın sükutuna gelir, meydana getirir. Yani iyi dönemlerde ortada görünmeyen o bütün o işte kara borsacılar, üç kağıtçılar, dolandırıcılar, vurguncular İbrahim'ciğim, bunlar bir anda o yağmur sonrası ilk ortaya çıkan o pıtrak, o yeşil çimler gibi bir anda belirirler İbrahim'ciğim. Yani bir gecede ortaya çıkarlar ve tabii bu peş peşe de bunun neticeleri sökün eder. Ordudaki bozulma da bunlarla eş güdümlü olarak maalesef ilerler İbrahim'ciğim.
Maalesef abi. Evet, çok teşekkür ederiz.
Mevzuyu
eni konu işlemiş olduk.
Çok bir şekilde işlemeye çalıştık. Bundan sonraki programlarda da gene ordu, askeriye arasındaki gerginliklere devam edeceğiz inşallah.
Evet, inşallah. Dinleyicilerimiz için de bunlar kaynak programlar olsun. Arşivimizde zaten duruyor.
konuyu detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz için arşivimizde bu programlarımız olacak ve oradan dinleyerek birincil kaynaklardan mevzuyu öğrenmiş olacaklar diyelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar abi.
Teşekkür ediyorum İbrahim. Sağ olasın. Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Osmanlı askeri bürokrasisinin yapısını birincil kaynaklardan okuyarak gözler önüne sunmaya gayret ettik. İnşallah önümüzdeki hafta Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan askeri kalkışmaları, girişimleri konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.